Ayrım 2.
Aydınlanma değil merhamet. Dmitri Vladimirovich Nabokov ünlü babasının Nikolay Gogol isimli biyografik eserinden bölümler okuyordu. İsrarla okuyordu, dayanamadım. Aşağılık adamlar. Kelimeleri tükürür gibi fırlattığımı sanıyordum. Over ya da Hover'in değil, onların Alexi'nin Freudçu dostlarının yüzlerini ama başta oğul Nabokov oralı değillerdi. Tatsız bir sahne diye sürdürdü. Tatsız ama insani bir tarafının olduğunu da itiraf etmeliyim. İnsani mi? Alay etmeye çalışmıştım. Yok canım. Yine de Gogol'ün dehasının garip bir şekilde fiziki olan yönünü vurgulamak için biraz daha anlatacağım. Bakın göbek Gogol'ün hikayelerindeki güzel kızdır. Burun ise esas olan. Şimdi dostumuzun en soylu organı olan midesi hemen hemen tamamıyla yok olmuştu ve burnundan şeytanlar sarkıyordu. Ölümünden önceki aylarda kendisini öylesine aç bırakmıştı ki, bir zamanlar büyük bir nimet olduğunu düşündüğü muazzam mide kapasitesi, Gogol kadar zayıf olup da bu kadar çok makarna yutmuş, çilekli pasta götürmüş birisi yoktur, mahvoldu. Bilgiç bilgiç baktı. Bu da bana müfettiş hikayesini hatırlatıyor. O hikayede sıska Dob ve Bob Cinskilere küçük şişman göbekler uygun görmüştü. Kendi burnu öylesine büyük, keskin, uzun ve hareketliydi ki, düşünebiliyor musunuz? Gençliğinde alt dudağıyla burnunun ucunu yalayabiliyordu. Diyeceğim bu burun dostumuzun en keskin ve en önemli dış organıydı. Öylesine sivri, öylesine uzundu ki bir enfiye kutusuna ellerinin yardımı olmadan dalabilirdi. Nitekim burun hikayelerinin leitmotifi oldu. Kokuları, hapşırmaları, horlamaları Gogol kadar iyi tasvir eden bir başka yazar bulmak zordur. Dinleyicilerinin hafifçe kıkırdadıklarını duydu. Kahramanları hikayelerine burunları bir fıçıya sıkışmış olduğu halde dalarlar diye güldü. Mesela Ölü Canlar'daki Çiçikov mendiline sümkürürken trompet sesi çıkarır. Burunlar akar, burunlar kaşınır, burunlar sevgiyle ya da kaba bir biçimde mıncıklanır. Hatta bir sarhoşun diğer bir sarhoşun burnunu testereyle kesmeye kalktığı bir sahne bile vardır. Deli ayda yaşayanların burunlar olduğunu keşfeder ve nihayetinde bu burun düşkünlüğü burun hikayesinin yazılmasıyla sonuçlanır. Freudçular Gogol'ün tepe taklak dünyasında insanların baş aşağı durduklarını, burnun işlevini başka bir organın devraldığını savunsalar yeridir. Nitekim 1841'de Gogol'ün bizzat kendisi Paris'teki doktorların midesinin ters yani altının üstünde üstünün altında olduğunu keşfettiklerini ilan etmişti. Şimdi tabii muhayyilesi mi burnu doğurdu yoksa burun mu muhayyilesini doğurdu diye sorulabilir ama bence pek de önemli bir soru değildir. Bana göre en iyisi Gogol'ün burunlara ilişkin bu aşırı merakının kendi burnunun anormal bir biçimde büyük olmasından kaynaklandığını unutmak, adamın koklama hastasını hatta burnunu karnavallara ve Rus mizahına öykünen bir edebiyat oyunu olarak görmektir. Bana döndü. Burnu koku alan yüzlerce Rus atasözü ve deyiminin yanında Cyrano de Bergerac'ın o ünlü sahnesi hiç kalır diye açıkladı. Biz Rusya'da burunlarımızı sarkıtırız, kıvırırız, havaya kaldırırız, sürteriz. Büyük burunlar Volga'ya köprü olur. İçi kaşınan burun iyi haber demektir. Sivilce çıkan burun kötü haber söyler. Buruna ait yeni bir durum tertipleyen biri Rusya'da mizah yazarı olarak ünlenir derhal. Gençliğinde Gogol de bu kolay yöntemi kullandı ama daha sonraları burun motifine kendi garip dehasını ekledi. Anlayacağınız başından itibaren Rusların yarısı gibi Gogol'de burnun komik bir şey olduğunu düşünüyordu. Dışarı fırlayan bir şey, böyle. Eliyle burnunun ucundan çekip uzattı. Burun sahibine de ait olmayan bir şey. Freudçulara burada hak vermek durumundayız. Çünkü gerçekten de gülünç ve kesinlikle erkeksi bir organdır burun. Burun dedim. Burun dedi. Burun ve marazi melankoli. Alexi'den arta kalanlar bunlar, öyle mi? Gogol'ün burnu ve marazi melankolisi. Öyle inanılmaz geliyordu ki konuşulanlar, duyduklarımı sonradan kendimin uydurduğunu sanmam olasılığına, yüksek olasılığına karşı tescil ettirmek istemiştim. Deha dediydi Dmitri Vladimirovich Nabokov, Alyosha bir dahiydi. Ben adamın Alexi'ye küçük ismiyle yani Alyosha diye hitap etmesine içerliğe durayım ama Gogol'ün duyarlı uzun burnunun edebiyatta yeni kokular keşfetmiş olduğu bir vakadır diye ekledi. Rusya'da biz en uzun burun kimdeyse uzağı en iyi gören odur deriz. Gogol burun dedikleriyle gören adamdır. Yazarlığının başında bu orgon, folklor denilen ucuz hazır giyim dükkanlarından alınmış bir karnaval kostümüydü. Daha sonraları yeteneğinin doruğundayken kendisinin bir numaralı müttefiki oldu. Papaz olmaya kalkışıp dehasını kendi elleriyle yok edince burnunu kaybetti. Tıpkı burun hikayesinde burnunu kaybeden Kovalyov gibi. Papaz olmaya kalkışıp dehasını kendi elleriyle yok edince diye aynı tonlamayla tekrarladım. Prens Alexi'nin kendi dehasını yok ettiğini, bunu papaz olmaya soyunmak suretiyle başardığını düşünüyorsunuz, öyle mi? Nabokov omuzlarını silkti. Yani ölüm döşeğindeki adamın burun deliklerine yapışıp kanını emen iğrenç nesnelerden kurtulmaya çalıştığı o acıklı sahneyi bir düşünün. Ömrü boyunca kaygan, kıvrım kıvrım, sinsi yaratıklara karşı tutkulu bir tiksinti beslediğini hatırlarsanız ne hissettiğini anlayabilirsiniz. Gogol'ün sülüklere ilişkin aşırı tepkisinin dinsel bir temeli olduğu da söylenebilir. Bakın bu doğru diye atıldım. Alexi'nin kaygan, kıvrım kıvrım, sinsi yaratıklara karşı tutkulu bir tiksinti beslediği doğrudur. Karnı üzerinde sürünenlerin ve dört ayak üzerinde yürüyenlerin ve çok ayağı olanların hiçbirisiyle kendinizi murdar etmeyeceksiniz derdi. Duraladım, İncil'dendir diye vurguladım, duymazdan geldi. Şimdi tabii şeytanın coğrafi niteliklerinin bilimsel bir haritası henüz çıkarılmış değil diye sürdürdü. En azından bizim bildiğimiz kadarıyla. Ama Gogol'ün şeytanının tipik bir Rus şeytanı olduğunu söyleyebilirim. Yani çelimsiz bir yabancı. Alman, Leh ya da Fransızlar gibi çöp bacaklı, titrek, sıska, damarlarında yeşil kan dolaşan bodur bir habis ruh. Tarif edilemeyecek derecede iğrenç, dalaverici bir alçak, bir podlenk, dipnot, Ruslara ait bir iblis tanımlaması. Şeytanı ezmek bir yandan müthiş bir haz verir, diğer yandan mide bulandırır. Öylesine vıcık vıcıktır ki hiçbir kuvvet onu elinizle ezmeye zorlayamaz. Sopayla öldürmeye kalktınız bu defa da iğrençliği elektrik akımı gibi sopadan geçer, gelir sizin bedeninize yerleşir. Duraladı, etrafına bakındı. Semaver ne tarafta? Rusya'da çaya süt konmaz, çoğunlukla varenye dedikleri reçelle içilir. Küçük bir kase içinde gelen reçeli ufak bir kaşıkla alır çaya katık edersiniz. Nabokov sütle içiyordu, İngiliz usulü. Arandığı semaver az ötesindeki yemek masasının üstündeki Tibet semaveriydi. Aynı semaveri Alexi'nin dayısının sürgün arkadaşı Tuleyev'in Vorkuta'daki evinde de gördüğümü hatırladım. Aynı desenler, aynı büyüklük, aynı metal zarflı cam bardaklar. Gözlerim gayri ihtiyari, peder Grinko'nun yadigarı dediği Alexi'yi cenazesinde yalnız bırakmayan ihtiyarı aradı. Eski Vorgulak mahkumunu, elinde çay bardağı olduğu halde Tibet semaverinin ve yiyeceklerin durduğu masanın solundaki Madame Zelenskaya'nın Solzhenitsyn Berjeri dediği pek rahatsız antika koltuğa ilişmiş oturur buldum. Tuleyev o titrek ve yamalı haliyle 3000 küsur kilometre yolculuğu göze almış, 50 yıldır görmediği Moskova'ya gelmişti. Hiç değilse yeri belli diye ağlayışını, sevgili prensinin naaşını ortada bırakmadığım için ellerimi öpmeye kalkışını, ömrüm oldukça unutmayacağımı düşünürken, Tuleyev'in Sibirya boranlarının derin yarıklar açtığı yüzünün çocuksu bir hayretle gevşediğini ve derhal toparlanıp eski haline döndüğünü fark ettim. Nabokov'un çayına süt katmasından gözle görünür biçimde rahatsız olmuştu. Yıllar önce termometremiz yoktu ama soğuğun derecesini sütlü sisin yoğunluğundan anlardık diye anlattığını hatırladım. Ve anladım ki çayı bulandıran süt yaşlı mahkuma o ölümcül tabiat olayını, Vorkuta'nın sütlü sisini hatırlatmaktadır. Babamın bir nedenle yardım ettiği yerlerin akrabaları teşekkür için ziyarete geldiklerinde, annemin İstanbul işi misafir odasında Tuleyev'in Solzhenitsyn Berjeri'nde oturduğu gibi otururlardı. Gözler yerde, dizler bitişik, omuzlar kısık, şeyhinin huzuruna ilk kez çıkan bir mürit, şefinin oturma izni verdiği kır gerillası gibi utangaç. Ama bu dıştan bakıldığında böyle, aslında açlık içinden bir başkası çıkan ünlü Rus bebekleri, matryoşkalardandı Tuleyev. O sabah Novo Deviçi mezarlığında Solzhenitsyn'e nasıl kafa tuttuğunu biliyorum. ''Hey, Saşa!'' diye seslenmişti. ''Hani gulaklar kapatılmıştı, hani Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde dolandırıcıları ezecek zimmetlerine geçirdikleri soyuz yani birlik varlıklarını geri alacaktı, hani milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıracaktı, özelleştirmenin hesabını sorabilecek misin bu akşam?'' Habarovsk bölgesinde 72 bin hektar tayga yanıyor, itfaiyenin yangını söndürecek donanımı yok. Gogol'ün kabrine ilişmiş Solzhenitsyn'den Cumhurbaşkanı Putin'i desteklemiş olmasının hesabını soruyordu. Adının çağrıldığını duyan Solzhenitsyn durmuş, sesin sahibini aranmıştı. Denizaltı faciası Cumhurbaşkanı'nın eleştiriye pek de açık olmadığını gösterdi dostum dedi. Bakalım göreceğiz. Dipnot. Denizaltı faciası 12 Ağustos 2000'de Barents Denizi'nde nedeni bilinmeyen büyük bir patlamayla batan Rus nükleer denizaltısı Kursk'ta 118 denizci hayatını kaybetti. Dün Derzhinsky'yi anma törenine katılmış diyorlar. Buna ne diyeceksin? Dün Derzhinsky'yi anma törenine katıldı. Evvelsi gün Zavtra'nın yazı işleri müdürüyle beraberdi. Ondan önceki gece Moşe Katsava Kremlin tarihinin ilk koşer ziyafetini verdi. Dipnot. Musevi ilmihlalinde tüketilmesi helal sayılan yiyecekler. Bu akşam da bize geliyor diye cevapladı Solzhenitsyn. Olan bitene kendisi de anlam veremiyormuş gibi başını sallayarak, Volodya kartlarını göğsüne dayalı tutuyor, elini göremiyorum. Volodya Vladimir Putin'in ilk adının kısaltılmışı, Felix Dzerzhinsky Sovyet gizli polisinin kurucusu, Zavtra Yahudi karşıtı solcu bir gazete, Moshe Katsav İsrail Cumhurbaşkanı. Moscow Times yazmış, televizyon vermiş, Putin ile eşinin Solyenitsinleri o akşam Moskova dışındaki ahşap evlerinde ziyaret edeceklerini duymayan kalmamıştı. Putin'in siyasi ya da kurumsal aktörlerin hiçbirini dışlamamaya özen gösterdiğinin konuşulduğu günler bugünler. Söz konusu aktörlerden birinin de Solyenitsin olması, gizli polis teşkilatının eski başkanıyla ömrü KGB işkencesi altında geçmiş yazarın sonunda anlaşmış oldukları şeklinde yorumlanmış, Solyenitsin'e bel bağlayanları düş kırıklığına uğratmıştı. Bana sorarsan Putin karar verme noktasında Yeltsin kadar bile cesur değil diye kesti attı Tuleyev. Herkese mavi boncuk dağıtıyor, kendisine bağlı grupları güçlendirirse muhalefet de sertleşir diye hesaplıyor olmalı. Belki de dizginleri ele almaya hazırlanıyor, buna ne dersin? Solzhenitsyn'in buna verecek cevabı olamayacağını bile bile tahrik ediyordu. Yazarın imdadına Galina Alekseyevna yetişti. Tavarış dostum, Kabarovsk'taki o yangın sönmedi mi daha? Dipnot tavarış, yoldaş demek. 153 yerde yeni yangınlar çıktı dedi Tulayev. İtfaiyenin parası yok yetişsin. Yangın Sahalin Komsomolsk petrol boru hattına yaklaştı. Sedir ormanları yanıyor. Orası kaplan bölgesidir. Himalaya kaplanları yanıyor. İsa Mesih, Galina Alekseyevna hat çıkardı. İsa Mesih Rusya'yı ateşe vermeye geldi. Kutsal ruh ateşin diline bindi, yere iniyor. Tulayev'i susturan Galina'nın bu sözleri oldu. O da hızla hat çıkardı. Solzhenitsyn'in mezarlıktan ayrılmasına izin verdi. Oysa Solzhenitsyn'i şahsen tanımış olmaktan mutlu olduğunu, Vorkuta'da oğlu Jane ile paylaştığımız o sert enstantaneden sonraki saygılı konuşmalarından biliyorum. Kaldı ki özellikle de Solzhenitsyn'i okumayı bırakmamış bir adamdı. Ve Rusya'da edebiyat bizdeki gibi bir tür ekstra, kişinin hayatı ve temel meşguliyetleri çerçevesinde bir aksesuar değil. Rusların derin bir tutkuyla bağlı oldukları yaşam, yetişme biçimleridir.
Ayrım sonu.